Ayrım 20. Osmanlı'da oğlancılık. Rıza Zelyut. Sayfa 203. Anadolu'da oğlancılık. Şehirlerde ortaya çıkan oğlancılık yüzyıllar içinde ülkenin kırsal bölgelerine de sızmıştır. Hal böyle olunca oğlancı tavır zaman zaman türkülere de yansımıştır. Bunun en eski örneğini Köroğlu ile Ayvaz arasındaki ilişkide yakalamaktayız. Bardakçı'nın anonim olarak verdiği türkü de Köroğlu türküsüdür. Bu türkülerin başka birisinde şöyle diyor Köroğlu: "Koç Köroğlu derler Ayvaz adıma, düşenler kurtulmaz benim damıma, merhametin yok mu bu feryadıma, başı telli sanem Ayvaz ağlama." Burada Ayvaz'ın divan edebiyatında da kullanılan sanem, put put gibi güzel sevgili sıfatıyla anlatıldığı görülüyor. Köroğlu bir başka yerde ise kendisini Mecnun'a, Ayvaz'ı ise Leyla'ya benzetmektedir. "Aşıklara vardır meyli, riyazet çekmiştir hayli, ben Mecnun olam sen Leyli, gel Ayvaz'ın dolaşalım, çamlı bellere bellere." Osmanlı sistemi içinde hamam oğlanı gibi berber oğlanı da yer almıştır. Berber dükkanlarında oğlanlarla kurulan ilişki oğlancılığın Anadolu'ya yayılmasında etkili olmuş gözüküyor. Bunun bir örneğini Neşet Ertaş'ın okuduğu berber türküsünde bulmaktayız. Türkünün sözleri şöyle: "Getir berber getir de aynayı getir, ak göğsün üstüne al beni yatır. Aman aman berberim, yavaş yavaş gel beri, usul usul sar beni, ne de nazik halleri. Berberimin usturası mercandan, bade alır bade verir fincandan. Aman aman berberim, yavaş yavaş gel beri, usul usul sar beni, ne de nazik halleri." Oğlancılığın 19. yüzyılda artık Anadolu şehirlerinde de görüldüğünü 1876'da İstanbul'da ölen Galip Paşa'nın şiirlerinden anlıyoruz. Oğlancı olduğu anlaşılan bu paşadan Bardakçı'nın aktardığı şu şiir bu türlü ilişkinin Kastamonu bölgesinde yaygın olduğunu ortaya koyuyor. "Köylü çapkınlar ile laflanayım dersen eğer, geçer oğlan götün elbette kazıktan kazığa. Bana gakşek yani sarhoş diye akşam ne direndin vermedin. Yürü sık tıt götünü gayrı ayıktan ayağa. Dinelirse yarağım dünyayı görmem galip. Göt diye saldırırım dağda yarıktan yarığa." Yönetici tabakanın bozulan ahlak dünyası zaman içinde yönetilen kesimleri de etkileyerek ortaya çarpık bir cinsel ilişki anlayışı çıkartıyor. Bu çarpık ilişki biçimi kadın erkek birlikteliğinin kırılıp kadının günah unsuru gösterilerek kafes ardına alınmasıyla paralel gelişmiştir. Kadınların ötelenmediği Anadolu'daki Türk boyları arasında oğlancılığın görülmemesi bu tezin kuvvetli bir kanıtıdır. Şunu açık olarak görüyoruz ki bu ilişki şekli kırsal alandaki Türk milletinin çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir. Yeniçeriler arasında oğlancılık. Topkapı Sarayı'nda ve zengin konaklarında ortaya çıkan oğlancılığın zaman içinde devletin diğer kurumlarına da yansıdığı görülüyor. Bu alanlardan birisi de Yeniçeri Ocağı'dır. Bu ocağa alınan bazı gençlerin de yoldan çıkıp oğlan olarak kullanıldıkları anlaşılıyor. Özellikle Kuloğlu adındaki oğlanlar bu ocakla bağlantılı olanlardır. Ocağa başlangıçta sadece Hristiyan kökenli genç ve güzel oğlanların alınması nedeniyle burası oğlancıların av alanı haline gelmiştir. Sadece devlet büyükleri değil, onların çevresindeki katmanlar da Kuloğlu denilen Yeniçeri güzellerini avlamışlardır. Bu anlayışın temsilcilerinden biri de saray şairleridir. Taze ve tıfıl Yeniçerilerden yani acemi oğlanlardan ele geçirilen bu tipler kullanıla kullanıla eskitilmişlerdir. Gelibolulu Ali mecazi bir dille bunları çok değerli elbiselere benzetiyor. Bu değerli elbiselerin zamanla kapalı çarşı tellallarının eline geçtiklerini, sonra da eski mallar gibi bit pazarına düştüklerini şöyle dile getiriyor: "Nolaydı cihan padişahı bu hikayeleri bileydi, onların gözaltında tutulması yolunda vezirlerin güzel tedbirleri görüleydi. Demek istiyorum ki Yeniçeri takımını güzel odalara koysaydı, sakalları gelinceye kadar bölük başıların gözetiminde kalıp çekinin ve acının kaç bucak olduğunu duysalardı. Kendilerinin adını kötüye çıkarmasalar, zamparalık havasıyla her gece bir toplantıya gitmeselerdi. Kaldı ki ayak takımının diline düşerler, ellerinde olanı yok ederler, yani tecavüze uğrarlar. Hiç olmazsa onların koruması altındaki hükümdarın değerli hazinesi müflis Leventlerin eline düşmezdi. Her biri varını yoğunu bol bol verip tükettikten başka para kadar değerde ırz ve namusunu da yok etmezdi. O seraser diba giyecekler, Bezzazistan tellalları elinde gezer yürür, giderek eski püsküleri kehle pazarına şeref verir. Gül gibi kat be kat kabaları berbat olup yılına varmadan soyunurlar. Susen ve Yasemen gibi yalın kat bir sökük kaftanın içinde kalırlar. Kalanca ellerinde olanı da satıp evlenirler. Bundan sonra çifte çubuğa heves edip rençber olurlar. Sonunda geçimlerinin sonucu bir uğursuz koca karıyla bir yatağa düşmektir. Çoluk çocuğa karıştıklarında karılarıyla çok çekişir, az barışırlar. Çünkü birleşme hizmetinden kalıp kılı çöngelip kalkan kullanmaları bir yüzden olur. Fasıl fasıl ok yapışırlar. Sözün kısası günleri çekiyle sıkıntıyla geçer. Sükkeri mükerrer şerbeti yerine çoğu zaman öldürücü ahu içerler. Sonunda bu rezaletle dünyadan mihnet acısıyla göçerler. Dipnot Gelibolulu Mustafa Ali, görgü ve toplum kuralları üzerinde ziyafet sofraları, Mevaidün Nefais fi Kavaidil Mecalis cilt 1, sayfa 45-46. Oyun ve eğlencede oğlanlar. Gelibolulu Ali, oyun ve eğlence düşkünü olanların tabakalarını anlatır, başlıklı bölümde de ilginç bilgiler veriyor. Önce oyuncu takımının genel bir değerlendirmesini yapıyor. Oyuncular denilen işe yarar iş yoksullarının ve gurbet oğlanlarının birer oyuna düşkün olan bir yana atılmışları vardır. Bunların bir alay atasını anasını azarlamış değersizler olduğunu memleketin bilginleri bilir. Çünkü bunlar abdeste yüz yummazlar, namaz kılmazlar ve imama uymazlar. Namuslu Müslümanları hiç sevmezler. Abdestinde namazında olan kimselere selam bile vermezler. Nerede bir işe yaramaz yan kesici ve öldürülmesi yerinde yol kesen varsa onlarla düşüp kalkarlar, onları bulurlar. Onların yakışıksız işlerini boş akıllarınca beğenirler. Dipnot Gelibolulu Mustafa Ali, görgü ve toplum kuralları üzerinde ziyafet sofraları, Mevaidün Nefais fi Kavaidil Mecalis, cilt 1, sayfa 99. Cambazları kötüledikten sonra sıra kasebazlara gelir. Kasebazların genç oğlanları kullanarak erkekleri oğlancı yapan pezevenkler olduğu anlaşılmaktadır. Bir bölükte kasebazlardır. Bunlar güzel seslilere rağbet ederler, usul ve makamlara uyarlar. Özellikle gümüş benizli, kafur renginde boyunları altın gerdanlıkla donatılmış, şahlara yakışır eşsiz güzel delikanlılara türlü türlü renk renk elbiseler giydirirler. Beyler ve beyler beylerin şatırlarının kılığında ve Türklerin peyklerinin kılık kıyafetinde hoş tavırlarla meydana salarlar. Böylece dindarların ve iki yüzlülerin nicesini belaya uğratırlar. Ömründe bir mahbuba, yani erkeğe gönül vermemiş olanları oğlancı ederler. Ara sıra parsa toplamaya çıkıp para istendikçe o afet parçalarını musallat ederler. Akça vermeye gücü yetenler vermesin diye nükteli sözler söylerler. Sözün kısası buraya kadar anlatılan eyyam, nefsinin tutsağı adı kötüye çıkmış, şehvetli hareketlere düşkünlükleri tamam bir bölük bahtsız, onmaz günahkarlardır ki, bunca kavgadan muratları geçim işini yoluna koyarak, fesatlarına alet olan tüysüz türüzsüzleri alıştırmaktır. Yani gündüzleri süslenip püslenerek oyunlarını göstermeye giderler, geceleri de yeme içme ile kadeh döndürmeye çalışırlar. Böylece neşelendikten sonra dilberlerini, yani oğlanları, koyunlarına alırlar, şehvetlerinin gerektirdiğine göre sarılırlar. Nedir ki kârhane sahibi biz pehlivanız derler. Bugün yarın sizi de böyle iş güç sahibi ederiz diye vaatler ederler. O talihsiz ve bahtsız civancıkları inandırırlar. Hem onlar vasıtasıyla akça kazanırlar, hem de onları ellerine geçirip kullanırlar. Bunlar hakkında Tanrı onları yere çalıp kahretsin, kıyamet gününde de onları yaptıklarıyla meydana vursun derler. Dipnot adı geçen eser sayfa 99-101. Yabancı kaynaklarda da bunu doğrulayan bilgiler bulunuyor. Stefan Gerlach çok ilginç ve tanıdık gelen bilgiler aktarıyor. Ramazan'da bazı satıcılar akşamları sokak sokak dolaşıp şerbet ya da başka içecekler satar. Bu içeceklerin bazıları yeşil renkte, bazıları ise siyahtır. İnsanlar bunları içince neşelenirler ve hiçbir şeyi umursamaz hale gelirler. Bazıları genç ve güzel olanlar tutarlar, onlara ipekli kumaştan bol, büzgülü, uçucu elbiseler giydirirler. Bu oğlanlar kıyafetlerinden hemen tanınırlar. Bunlar başlarının önünden ve arkasından bir tutam saç uzatıp bir örgü haline getirirler. Bu kıyafette göze hoş görünürler. Efendileri bu çocukların eline küçük bir kase verirler ve içine bu tatlı içecekten bir veya yarım akçelik kadar doldururlar. Bundan içmek isteyenler küçük bir kase dolusu içecek için 10-15 akçe öderler. Çünkü asıl amaç o güzel oğlanı seyretmektir. Hatta ona aşık bile olurlar. Bazıları öyle galeyana gelirler ki oğlanın göğsünde, kollarında yaralar açarlar. Böyle oğlanlara Konstantinopolis'te çok sık rastlanır. Bazıları büyüyünce bunu meslek haline getirirler ve duruma göre 2, 4, 6 ve hatta 10 duka bile alırlar. Böyle oğlanlar nereye giderse 5-6 kişi de peşlerinden gider. Tıpkı şekerin veya kancığın peşinden giden köpekler gibi. Bu kötü alışkanlık yüzlerce tutsağın bir arada yaşadığı hapishanelerde de çok yaygındır. Dipnot Stephen Gerlach, Türkiye Günlüğü 1573-1576, Cilt 1-2, sayfa 581-582. İçki Meclisinde Olanlar. Osmanlı toplumunda içki meclislerinin çok yaygınlaştığını, hatta bunun kurallarının bile oluştuğunu yazarın anlatımı ortaya koyuyor. İçki meclislerinde şarkı türkü okuyanların, sakilerin tüysüz türüssüz güzel oğlanlardan seçilmesi öneriliyor. Bu da içkili toplantıların aynı zamanda oğlancılık merkezli eğlence olduğunu gösteriyor. Bu durumu ise Gelibolulu Ali'nin anlatımı gösteriyor. Gizli değildir ki içki meclisi olan toplantıda mutlak güzel guyende ve hanende takımından olan el üstünden gül yanaklılar, sonra saki adıyla hizmette ve toplantıda bulunanları görüp gözetmekte ve miri meclisin, yani meclisin büyüğü, mizacına uygun harekette elinden geleni yapmak üzere ve aranan tüysüz türüssüz birinin elbette bulunması gerekir. Safa sofrasında ayak üzerine durmak işinin başka hizmetlilere verilmiş olması yeğrektir. Şu şarttaki kelleler kızışıp da ürkeklikler, çekingenlikler, bade ateşiyle yumuşadıktan sonra onlara da ara sıra kadeh sunulsun. Hatta iltifata layık olan emektarlara miri meclisin elinden kadeh, yani içki verilmeli ki iltifat görenlerin meclisinde bulunanlarla birlikte oturmadığından bir bakıma gönlü hoş olsun. Özellikle göz ceyizine getirip, yani gözüne ilişip aykırı hareketler ve iltifatlar gördükte görülmesi saklanmış olur. İçki sohbetlerinde börekler ve ağır yemekler doğru değildir. Pilav kısmından başka yağlı yemeklerin de değmede görüldüğü yoktur. Çünkü hükema katında zariflerin kanununa ve akıllı kimselerin düşüncelerine göre içki meclisinin ayrılmaz yiyeceği yarı pişmiş kebap ile ekşili çorba, kavurmalar ve köfteler gibi hazır yemekler, hele denizden çıkan balık türünün çeşitleri ile bavurya, istiridye, ıstakoz, teke ve midye makulesi sonsuz mezelerdir. Bundan sonra içki meclislerinde aşırı derecede dolular içmek, henüz içki meclisi karışmadan ve dostların kelleleri kızışıp sohbet koyulaşmadan dolu vurmuş meyveli ağaca dönüp her kişi hele dili diline dolaşıp kusmak, akıl ve idrak ve edeplerinden kalıp susmak, ayak takımından olan beyinsizlerin, çoğu meclis yol yordamının nidüğünü bilmezlerin, kişiyi kötü yola kılavuzlayan şeytanların işidir. Zarifler bölüğüne ne gerektir ne de onlara yakışan bir haldir. Şanı yüce cömertlerin ve unvan sahibi olarak anılan büyüklerin ve safa ehlinin meclislerinde 40-50 kadar mezelikler, fıstık, fındık ve kavrulmuş badem bol bol olmalı. Sofra balık yumurtası, havyar ve pastırma türünden yiyeceklerle dolup taşmalı. O mevsimde bulunan türlü türlü meyvelerle meclis donatılmalı, hele vazolara çiçekler konmalı ve gül zamanı ise taze gül yaprakları ile o bezm süslenmelidir. İnce yaratılışlı olanların şanının büyüklüğü bu türden gerekli nesnelerin bulundurulmasını ister. Dipnot Gelibolulu Mustafa Ali, Görgü ve Toplum Kuralları Üzerinde Ziyafet Sofraları, Cilt 1, Sayfa 158. Bu içki meclislerinde ve diğer toplantılarda bazılarının hizmet eden civanlara cinsel iştahla baktıkları, bu bakışlara kimi zaman ahuya benzetilen süslü güzel oğlanların karşılık verdikleri dile getiriliyor. Böyle iştahla bakan oğlanın ve ona bakan erkeğin öldürülmesi gerektiği anlatılıyor. Buradan da anlaşılıyor ki Osmanlı aristokrasi oğlanları kullanma hakkını tekelinde tutmak istemektedir. Lakin sistemde kuvvetli kaçaklar olduğundan şiddetli cezalar uygulanmaktadır. Aşağıdaki satırlar bunu gösteriyor. Kimi edepsizler hükümdarlara hizmet yarı süluktur. Sırrından gafil nice nadanlar, büyüklerin ve ileri gelenlerin meclislerine vardıkları zaman hizmetkarlarına şehvetli bakışlarla göz dikmeyi uygun bulurlar. Hem miri meclisten utanmazlar, hem şehvetle bakmanın haram olduğunu gerçek sanmazlar. Oysa aşçı köpekleri gibi gözlerinden doyarlar. Ne onların vuslat nimetinden tatlanmaya güçleri yeter, ne de o güzelliklerden doyarlar. Onun gibilerin yedikleri nimetin gözlerine durması yerindedir. Çünkü nankör oldukları şaşılacakların şaşılacağıdır. Kimi olur ki bu türlü edepsizce davranışları içki meclisinde olur. Sarhoşluk halinde olduğundan zaman olur, haksız yere kan dökülmesine yol açması da gerçektir. Yani o bahtsızların bakmaları halinde tesadüf genç hizmetlilerden biri gül gibi gülerken görünür ya da gonca gibi kırmızı dudağı tatlı tatlı gülümserken görünür. Böylece o nankör kişiyle söz birliği etmiş sanılıp işaretleştiğine yorulur. İkisinin de gazaba uğrayıp öldürülmesi olağandır. Oysa gerçekte o öldürülmesi vacip olan kişinin bakışlarındaki uğursuzluğun o suçsuz civana sıçradığı anlaşılır. Onun gibi adamın gözü çıksın da Murat denilen güzelin yüzünü görmesin. Cellatların işkenceler dolu pençesi sonunda onun iki gözünü çıkarsın. Çoğu bu türlü küstahlıklar şehir oğlanı cahillerinden olan nice kör olasıcalardan çıkar. Yahut sazende ve guyende denilen pespayelerden görülür. Gerçi kötülerin kötüsü olan kimi hoyratlar, yani idrak ve akıl nimetinden yoksun olan yadlar, kimi defa olur ki bir ağzı mühür gibi olanın lal taşına bakarlar kalırlar. Edepten çıkmak çirkinliğini anlamayıp bakar gibi gözü ahulara bakarlar. Oysa muratları kör nefislerinin tamahı ve şehvetle bakış değildir. Belki hayvanlıklarından gelen yakışıksız halleridir. Gerçekten ağabı hayvani zevki değildir. Şüphesiz o türlü küstah bakışların suçunun bağışlanması istenir. Çünkü onlar akıllı kişilerden değil, bir bölük nakes adamlardır. Öküz gibi gördüğü her ahuya bakan, hele bakarken dehşetle ağzının suyu akan kimseye ne zaman ne bakarsın denilse o kesik kuyruk ne kızar ne de utanır, terler. Onun gibi eşeği kimse adam yerine koymaz. Zarifler ona lanet okumaz. Dipnot adı geçen eser sayfa 161. 20. ayrımın sonu. Sayfa 212.